satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin ve değerli arkadaşım Fatih Atik ile birlikte sizlere Ankara'dan sesleniyoruz. Teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem sesimizin sizlere ulaşmasında bizlere yardımcı oluyor. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, Türkiye ve dünya gündeminde önemli gelişmeler, önemli tartışmalar var. Tüm bu gelişmelerin ve tartışmaların satır aralarını bu programımızda okumaya, değerlendirmeye çalışacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin güney sınırında Suriye topraklarında kurmak istediği terör ordusu ile ilgili tartışmalar doruk noktasına ulaştı. Türkiye'nin tepkisinin ardından Rusya ve İran'da Amerika'nın Suriye'de kurmak istediği terör ordusuna sert tepki gösterdi. İç siyasette yaşanan tartışmalar var ve AK Parti ile MHP arasındaki milli mutabakat arayışlarının siyasetteki yansımaları devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay için verdiği hak ihlali kararıyla yetkisini aşıp aşmadığı tartışmaları da Türkiye gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de terör örgütleriyle dansı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de müttefiki Türkiye ile işbirliği yapmak yerine terör örgütleri PKK'nın uzantısı olan PYD ve YPG ile işbirliği yapmaya devam ediyor. Ve Amerika kaynaklarından yansıyan haberlerde Türkiye sınırında 30 bin kişilik bir PYD-YPG ordusu kurulacağı açıklandı. Ve tabi bu ordunun kurulacağının açıklanması bölgede tansiyonu yükseltti. Özellikle Türkiye sınırlarında kurulacak olan bu terör ordusuna sert tepki gösterdi. Ve ardından Rusya ve İran'dan da bölgede kurulacak olan terör ordusuna yönelik sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan dün düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör örgütüne kurdurulacak olan terör ordusuna, bunu özellikle vurgulamak istiyorum, terör örgütüne kurdurulacak olan terör ordusuna sert tepki gösterdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, müttefikimiz dediğimiz bir ülke tüm itirazlarımıza, tüm iyi niyetli telkinlerimize rağmen sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca dedi ki Amerika'nın artık kelime oyunlarından vazgeçerek niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız. Çünkü bizim için ağızdan çıkan söz önemlidir. Eğer bir ülkenin başındaki kişi, yetkilileri, sorumluları bize terör örgütleriyle beraber mücadele edeceğimizi söylüyorsa, hassasiyetlerimizin gözetileceğini ifade ediyorsa bu bizim için anlamlı bir sözdür. Aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze değer verir, bağlı kalırız. Şimdi artık Amerika ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusunu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Bildiğiniz gibi sevgili dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a terör örgütünü desteklemeyeceklerini, terör örgütü YPG-PYD'nin elindeki silahları toplayacaklarının sözünü vermişti. Ancak Trump ve Amerika bu sözünü yerine getirmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü konuşmasında bu sözleri hatırlattı ve dedi ki, aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze değer verir, bağlı kalırız. Şimdi artık Amerika ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusunu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan devam ediyor. Orada 30 bin kişilik bir terör örgütü kurmuş. Onlara şu an itibariyle 4.800 tır dolusu silah göndermiş. Ne gönderirsen gönder. O 30 bin kişilik kurduğun ordu orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek. Ve stratejik ortağının karşısında da kusura bakma rezil rüsva olacaksın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasındaki sözleri çok sertti. Beklenenden daha da sertti. ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında bu sert sözlerine devam etti. Teröristlerle aramızda durmayın, katil sürüleriyle aramıza girmeyin. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütün üstlerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hatırlatmada bulunuyor. Suriye'de YPG, PYD bayraklarıyla Amerikan bayrakları yan yana dalgalanıyor. Erdoğan bunları hatırlatıyor ve diyor ki terör örgütün üstlerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerin üniformalarındaki işaretlerini söküp alın ki o teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek mecburiyetinde biz kalmayalım. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri büyük yankı uyandırdı. Hem Türkiye'de, hem Avrupa'da, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük yankı uyandırdı. Bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Amerikan Genelkurmay Başkanı ile bir görüşme yaptı ve Hulusi Akar yaptığı açıklamada ABD'nin bu hatasından dönmesini beklediklerini net bir şekilde ifade etti. Fatih Atik, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de hemen sınırımızın öte yakasında 30 bin kişilik terör ordusu kurma planı açığa çıktı.
Evet.
Ve Türkiye bu olaya sert tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri yılanla yatağa girmek diye bir tabir vardır. Aynen onu yapıyor şu anda.
Evet.
Terör örgütleriyle yatağa giriyor Suriye'de. Ve gelecekte bu terör örgütlerinin kendisini de sokacağını 2x2=4 eder derecesinde biliyor. Ama buna rağmen böyle bir hataya neden düşüyor sence?
Şimdi sevgili Bilal, yani hiç lafı eğip bükmeye, dolaştırmaya gerek yok artık. Hemen yanı başımızda uzun zamandan beri sahnelenen provokasyonlar zincirinin dizisinin finaline geldik artık. Final bölümü oynanıyor. 2018'de bu finali hep beraber izleyeceğiz. Bu final tam da Türkiye'nin kırmızı çizgisi dediğimiz bölgedeki PKK terör koridorunu ve oluşturmaya, bir terör devleti kurmaya doğru ilerliyor. Amerika sınırımızda meşru ordu adı altında açıkça bir provokasyon. Hatta senin söylediğin gibi işte yılanla, çıyanla neyse birlikte hareket ediyor. Ve bütün bölgeyi savaşa sürükleyecek türden bir girişimde bulunuyor.
Evet.
Kendi açılarından bu kendi stratejilerine uygun olabilir. Yani bakıldığı zaman ortada ne müttefiklik kaldı, ne dostluk kaldı, ne NATO kaldı, ne başka bir şey kaldı. Ama kendi stratejileri açısından bu normal ve kullanışlı olabilir. İleri bir karakol devleti kurmak istiyorlar. Ve bunu Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen gözüne soka soka yapıyorlar. Yani stratejik ortaklığı da tırnak içindeki ortaklığı da ne varsa artık her şeye ihanet etmiş vaziyette Amerika Birleşik Devletleri. Üstüne üstlük bu ateşi kendi elleriyle değil maşayla tutuyorlar. Türkiye'nin terörist dediği, yok etmeye an içtiği bir grupla yapıyorlar bunu. Ve Türkiye'ye, İran'a, Rusya'ya rağmen yapıyorlar.
Evet.
Peki ne olacak? Bundan sonra bu tablo nasıl gelişir? Aslında sinyaller belli. Yani sen de Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını okudun. Yani bundan sonra böyle açıklamalarla, kınamalarla veya başka şekilde diplomatik yollarla bu işin çözülmeyeceği aşikar. Sıcak temasın işaretleri verildi. 2-3 gündür zaten bombardıman da devam ediyor. Dün gece bana gelen bilgiler, Kilis'te yoğun bir bombardıman vardı mesela. Kilis'teki topçu birlikleri çok yoğun çalıştılar. 70-80 atım yapmışlar gece boyu. Kilis'te vatandaşlar uyuyamadık diye not gönderdiler. Türk Silahlı Kuvvetleri zaten hazır. Aylardan beri hazırlıklarını tamamladı. Yani kuzeyden, güneyden, batıdan, doğudan dört bir tarafını Afrin'i çevirmiş vaziyetteyiz.
Evet.
Yani bugün vur deseler bugün girecekler zaten ki daha önce biz çeşitli silahlı kuvvetlerin birlikleriyle ilgili haber yaparken bazı birimleri de gezdik. Yani terör örgütünün Afrin'deki bütün lojistik merkezleri, depoları, barınakları, ıvırı zıvırı tamamen işaretlenmiş vaziyette. Yani 5-6 saat içinde, belki daha kısa bir sürede veya uzun sürede, yani buraları dümdüz edip geçme kabiliyetine sahip şu anda Türkiye Cumhuriyeti ordusu. Bu gece olur, yarın olur. Yarın çok kritik bir toplantı var. Milli Güvenlik Kurulu toplanacak, evet. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Oradan çıkacak devlet iradesiyle, ki zaten Cumhurbaşkanlığı'nın sözü devletin iradesi demek. Yurt dışına asker göndermeyle ilgili yetki tezkeresi de dönem başında meclisten geçirildi. Aslında yetki anlamında herhangi bir problem de yok. Yani bugün yarın düğmeye basacaklar belli. Ama
yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi bir gece ansızın gelebiliriz.
Yani artık yani geldik saysınlar onlar. bir şimdi detay bilgi var. Onu istersen söyleyeyim.
Tamam, başka o detay bir konuya geçmeyeceksen. Yok, bu konuyu konuşalım detaylıca. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Dün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında da söyledi. Dedi ki siz bizimle hareket edin yanlış yapıyorsunuz. Pardon şöyle dedi. Trump'la görüşmesini anlatıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bak yanlış yapıyorsunuz. Bu adamların biz cinsini cibiliyetini iyi biliriz. Eğer biz stratejik ortağınız isek bize güvenin. Eğer Münbiç'e, Rakka'ya ordu gönderilecekse biz bir Tugay da göndeririz. İki Tugay da göndeririz. Siz bizimle hareket edin yanlış yapıyorsunuz dedim diyor Trump'a. Hı hı. Trump da bunun üzerine diyor ki bizim generallerimiz bize böyle söyledi dediler. Ben de kendilerine dedim ki Trump'a söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hı hı. Sizin generalleriniz yanlış anlatıyor. Benim generallerim doğru anlatıyor. Burada yanlış yapıyorsunuz, yanlış yola gidiyorsunuz. Bizi anlayacaksınız ama iş işten geçmiş olacaktır. Ve nitekim de öyle oldu. Biz onları çok iyi tanıyoruz. Biz bunların nasıl kalleş, nasıl ikiyüzlü olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur. Bu böyle bilesin. Şimdi burada anlaşılan şu ki Trump'ın generalleri Trump'ı yanıltıyorlar.
Tabii.
Trump mesela Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız PYD, YPG, tırlarla ağır silahlar gönderiyorsunuz dediği zaman Trump şaşırıyor. Böyle bir şeyden bilgisi yok çünkü Trump'ın anladığım evet. kadarıyla. Ve altındakiler Trump'a yanlış bilgi veriyorlar. Trump'ı yanlış yönlendiriyorlar. Anladığım kadarıyla Suriye'de şu anda Trump'ın bilgisi ve yetkisi haricinde işler yapılıyor. Amerikan generalleri ya da Amerika içindeki bazı yönetimdeki bazı güçler tarafından. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konudaki net uyarılarını ifade ediyorlar. Bu 30 bin kişilik ordu meselesi de akla hayale sığmayan bir şey. Yani Amerika'nın bölgede böyle bir ordu kuracağını ilan etmesi diplomatik tamirlere aykırı, uluslararası hukuka aykırı, bütün müttefiklik, dostluk ilişkilerine zaten aykırı. Dün Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklaması bence önemliydi. Orada dedi ki bu ateşle oynamaktır dedi. Tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri ateşle oynamayı göze alıyor şu anda Suriye'de. bir sınır güvenli ordusu adı altında bir terör ordusu kurdurmakla. Tabii dün Cumhurbaşkanımız işaret etti. Bu ordu Türkiye'nin sınırının öte yakasında kurulacak. Türkiye'nin sınırının öte yakasında kurulacak bir ordu ne anlama gelir? Bu ordunun hedefinin Türkiye olduğu anlamına gelir. Ve bu ordu terör örgütüne kurduruluyor.
Tabii.
Terör örgütüne kurdurulan bir ordunun Türkiye'yi hedef alacağı aşikardır. Kimse lafı dolandırmasın. Bu Türkiye'ye karşı kurulmuş bir ordudur.
Tabii şimdi şöyle bir durum daha var. Çok haklısın söylediklerinde. Amerika neden Türkiye ile işbirliği yapmıyor? Türkiye çünkü kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bir ülke. Hı hı. Ve gerekirse Suriye'nin gerekirse değil en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan, bölgenin dağılmasına engel olmaya çalışan bir politika izliyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Amerika Birleşik Devletleri öteden beri konuşuluyor işte böyle programlarda, çeşitli akademik forumlarda filan. Orta Doğu'ya müdahale etti, Irak'a girdi, Irak batağına saplandı, çıktı gitti, başarısız oldu falan filan deniyor. Ben aynı kanaatte değilim. Amerika Birleşik Devletleri bence tam da istediğini yaptı. Orta Doğu'yu paramparça hale getirdi. Yani Irak dediğiniz ülke şu anda 3 parçaya bölünmüş durumda. Fiilen en son referandumu da yaptırmış olsalardı fiilen bölünecekti. Hı. Şu anda toprak birliğini muhafaza ediyormuş gibi görünse de bir bölünmüşlük var. Suriye diye bir ülke neredeyse kalmadı. Paramparça oldu. Mısır'da darbe oldu. Suudi Arabistan'ın hali ortada. Yemen'de çatışmalar devam ediyor. Yani Amerikan yönetiminin İran'da işte kalkışma yaşandı. Türkiye'de de 15 Temmuz darbesini yaşadık. Darbe girişimini yaşadık. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bunların tamamen hepsinin tesadüf olduğunu söylemek, doğal seleksiyon içinde gerçekleştiğini söylemek saf dillik olur. Yani bunlar bir operasyonun parçaları. Hı hı. Resmen bütününe baktığınız zaman da Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında ne demokrasiyle, demokrasi ihraç etmekle ne de oradaki insanların haklarıyla bir alakasının olmadığını görüyoruz. Tamamen bölgeyi paramparça hale getirip eskiden 1915'te Birinci Dünya Savaşı sonrası Sykes-Picot vardı. Bu İngiliz Sykes-Picot'suydu. Evet. Anlaşmasıydı. İngilizlerin bölündüğü bir anlaşmaydı. Şimdi de Amerikan Sykes-Picot'su uygulanıyor bölgede. Amerika birleştirme, bütünleştirme yerine tamamen kendi politikaları doğrultusunda paramparça etmeye dönük operasyon yapıyor. Şimdi az önce söylüyordum, detay bir bilgi var. Hı hı. Sevgili birader, bu bölgeye Amerikan askeri gönderilecek. Yani eğer Türk askeriyle işbirliği yapmıyor, kendisi de asker göndermiyor. Neden asker göndermiyor Amerikan yönetimi? Evet. Çünkü bir Amerikan askerinin aylık en az maliyeti $10,000. $10,000 üstelik can kayıpları olursa bunun maliyeti daha da artıyor. Obama döneminde de, Clinton döneminde de, Bush döneminde de en çok problem Amerikan askerlerinin kaybıyla alakalı olarak yaşanmıştı. Şimdi Amerika $10,000 vermek yerine bu eşkıyalar sürüsüne $100,000 sıkıştırıp ellerine istediği gibi kullanıyor. Yani sahada Amerikan askeri değil, adları ne olursa olsun Amerikalılardan aylık $100, $150 vererek tuttuğu, eline silah verdiği ucuz kullanışlı teröristleri maşa olarak kullanmaya devam ediyor. Şimdi bu çok önemli. Aynı DAEŞ meselesinde de bu oldu. Şimdi ben İdlib'den buharlaşan DAEŞ'lıları hep gördük değil mi? Sina Yarımadası'na gittiklerini söylediler birileri. Ama korkarım yarın sakal bıyık tıraşı olmuş, kıyafetlerini değiştirmiş, ayağına make-up'ları giymiş DAEŞ'lıları İdlib'de görebiliriz. Veya Afrin'de görebiliriz. Yani o teröristler şimdi YPG PYD saflarına geçip Mehmetçiğin karşısına dikilecek bu adi kalleş türleri.
Fatih Atik, sen ilginç bir noktaya temas ettin. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu Suriye sınır güvenliği ordusu kurdurmasına gerekçe olarak DAEŞ'la mücadeleyi gösteriyor. Yani DAEŞ terör örgütüyle mücadele için ben böyle bir 30 bin kişilik ordu kurduracağım diyor.
DAEŞ mı kaldı canım ortada?
Tam onu söyleyeceğim. Sen de söyledin biraz önce. DAEŞ'ların İdlib'den çıkartıldığına ilişkin görüntüler medyaya sızdı. BBC tarafından medyada yayınlandı bu görüntüler. DAEŞ'lılar Suriye'den çıkartıldı. Başka bölgelere götürüldü. Amerika Birleşik Devletleri bu orduyu kurarken DAEŞ'la mücadele edeceğim diye kuruyor. Suriye'de DAEŞ kalmadığına göre neden böyle bir ordu kurmaya ihtiyacı hissediyorsun? Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu orduyu kurmaktaki gerekçelerinin ne kadar temelsiz olduğunu gösteren en net gerçek.
Tabii canım yani.
Ve ikincisi de DAEŞ bir terör örgütü. PYD-YPG de bir terör örgütü. PKK'nın Suriye'deki uzantısı çünkü. Bu da bir terör örgütü. Bir terör örgütünü niye terör örgütüyle yok etme yolunu tercih edersin ki?
Sen de teröristsen.
Evet.
Böyle yaparsın. Yani Amerika kendi kara sularında, kendi kıta Amerika'sında demokratik bir ülke olabilir. Ama Orta Doğu coğrafyasına gelindiğinde demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi janjanlı kavramlar ortadan kalkıyor. Çıkarlarının gündeme geldiği her noktada bu Müslüman kanı akmış, Türkler öldürülmüş, Türk Mehmetçikleri katledilmiş, şehit edilmiş, umurunda bile değil.
Evet. Şimdi tabii Afrin Suriye'de bulunan bir şehir ve Türkiye'nin hemen sınırında. Gaziantep ve Kilis'le galiba sınır Afrin.
Evet. Hatay'da da var.
Pardon, Hatay ve Kilis'le sınırı var. Anadolu Ajansı bugün Afrin'le ilgili güzel bir analiz yayınladı. Analiz haber yayınladı. Ve orada deniyor ki Afrin'in son nüfus sayımına göre nüfusu 178 bindi. Ancak 2012 yılından itibaren başlayan göçle birlikte Afrin'in nüfusu 750 bine dayandı. Ve Afrin'deki yaşayanların, daha önce yaşayanlar Kürt nüfusu olmasına rağmen şu anda Araplar çoğunlukta bulunuyor Afrin'de. Afrin'in en büyük özelliği şu anda terör örgütünün silah yuvası olması. Hı hı. Teröristlere doğal koruma sağlıyor Afrin'in dağlık coğrafyası ve örgütün silah yuvası. ABD'nin Nisan 2016'dan bu yana ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'ye sevk ettiği askeri yardımlarda belli ölçüde örgüt militanlarınca Afrin'e ulaştırılıyor. Bu yardımlar kapsamında Javelin, anti-tank sistemleri, ısı güdümlü roket atar ve çok namlulu roket rampalarının Esed rejimi aracıyla Afrin'e taşındığı iddia ediliyor. Afrin'de genel olarak M16 Amerikan piyade tüfeğiyle donatılan teröristler çok sayıda roket atar, top ve az sayıda tanka sahip. Tabi Afrin'de PYD-YPG'nin yerleşmesinden sonra sivillere büyük zulüm yapılmaya başlandı. Özellikle Arap kökenlere büyük zulümler yapılmaya başlandı. Örgüt kendisine muhalif herhangi bir siyasi parti ya da sivil toplum örgütü kurulmasına da kesinlikle izin verilmiyor. silah zoruyla muhalefet susturuluyor Afrin'de. Tabii Afrin Türkiye'nin sınırı olması nedeniyle bizim Türkiye açısından büyük bir güvenlik riski oluşturuyor şu anda. PYD, YPG'li teröristlerin olması nedeniyle. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten bir haftadır Afrin operasyonun eli kulağında olduğunu sık sık ifade etti. Hı hı. Hafta sonunda katıldığı kongrelerde de ifade etti. Şu anda Afrin'e yönelik operasyonun eli kulağında. Bugün yarın bu operasyonun startı verilebilir.
Öyle.
Tabii Türkiye burada neyi amaçlıyor? Türkiye'nin orada kesinlikle bir işgal amacı yok. Daha önce Fırat Kalkanı harekatı da yapıldı biliyorsun. Fırat Kalkanı harekatıyla Elbap üzerindeki bir koridora, terör koridoruna izin verilmedi. Ve Afrin'deki terör varlığının temizlenerek buradaki koridora bir darbe daha vurulması amaçlanıyor. Türkiye'nin tek amacı var. Sınırın öte yakasının güvenliğini sağlamak, sınırının öte yakasında terör oluşumlarına izin vermemek ve buradan Türkiye'ye yönelecek terör saldırılarının, terör olaylarının önüne geçmek. Türkiye'nin tek amacı budur. Bunun dışında Türkiye'nin bir amacı yoktur. Bunu herkesin bilmesinde fayda var.
Sevgili Bilal, şimdi bugünlerde CHP kanadında çokça tartışılan, konuşulan konular var. İşte Mustafa Kemal'in askerleriyiz falan diye, ama ben başka bir sözünü hatırlatacağım. Atatürk'ün. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ulu önderimiz, asker biliyorsun. Ve çok müthiş bir komutan yani, asker anlamında. Onun bir sözü var. Diyor ki, Anadolu'nun savunması Pakistan'dan başlar diyor. İslamabad'dan başlar. Şimdi İslamabad Türkiye'ye uzaklığı 2000 kilometre falan.
Evet.
Afrin nerede? Afrin burnumuzun dibinde, 30 kilometre.
Aynen.
Bilemedin, biraz daha derine in, 60-70 kilometre. Şimdi Türkiye eğer bu operasyonu yapmazsa ne olur? Cevabı çok basit. Burnumuzun dibinde terör yuvasından uğraşıp dururuz. Amerika'nın her türlü lojistiğine sahip bu kalleşler sürüsüyle uğraşmaya devam ederiz. Fırat Kalkanı Harekatı yapıldıktan sonra ne oldu? 15 Temmuz'dan önce Türkiye'nin dört bir yanında bombalar patlıyordu. DAEŞ saldırıları yapıldı değil mi? Hı hı. Ankara'da 3 tane saldırı oldu. Kızılay'da oldu. Merasim Sokak'ta oldu. Bir de gar saldırısı oldu. İstanbul'da, Reyna'da baskın oldu. Gaziantep'te düğün konvoyu basıldı. Hatırla yani. Yüzlerce insanımızı kaybettik. Beşiktaş, Fırat Kalkanı, Beşiktaş İnönü Stadı'nın önünde oldu.
Evet.
Başka yerlerde de oldu. Önlenenler de var.
Hı hı.
Fırat Kalkanı harekatını yaptık, ne oldu? Bıçak gibi kesildi. Bu DAEŞ'li teröristler nereden geliyordu Türkiye'ye? Cerablus üzerinden geliyorlardı. Evet. Cerablus üzerinden hepsinin, bak bütün saldırıların detayına baktığın zaman o saldırıyı gerçekleştiren hainlerin hepsinin Cerablus'tan girdiğini gördük. Yani onun karşısındaki Türkiye'nin sınır kapısına. Evet. Türkiye ne yaptı? Fırat Kalkanı'nı yaptıktan sonra orayı kontrol altına aldı. Dün akşam, önceki gün akşam ne oldu biliyor musun? Afrin'de, Türkiye İdlib'de, İdlib'e Astana süreci çerçevesinde girerek çatışmasızlık bölgesi oluşturdu ve 4 tane Türk Silahlı Kuvvetleri nokta tesis etti, güvenlik noktası. Afrin'deki teröristler bizim dördüncü olarak inşa ettiğimiz noktaya saldırıda bulundular önceki gün. Türkiye operasyon niye yapacak? İşte bunun için yapacak. Hatay'da canlı bomba yakalandı. 8 tane eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı. Şu anda orası kaynıyor. Türkiye'ye eğer biz üstlerine bunların basmazsak, Türkiye'ye dönük bir operasyonu yapmaları, başlatmaları an meselesi. Bu kadar silahla nereye saldıracaklarını sen söyledin zaten az önce. Hedefte Türkiye var. Dolayısıyla Türkiye bunu yapmak zorunda. Nasıl yapacak bunu? Paldır küldür Türkiye oraya girecek hali yok. Yani hava operasyonları yapılacak. Havadan bombardıman yapılacak. Ondan sonra da en az zayiatla bu işi yapmak için Türk Silahlı Kuvvetleri bütün taktik, teknik ne varsa ellerinde kullanacaklar. Evet. Ama yani orada bugün Kemal Kılıçdaroğlu bile her ne kadar eleştirse bile bu operasyona destek vermek zorunda kaldı. Bugün grup konuşmasında yaptığı açıklamada Türkiye tabii ki kendini korumak zorundadır demek zorunda kaldı en son cümlelerinde. Baştan ama, eleştirse de.
Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün kullandığı bir ifade var grup toplantısında. Ben o ifadeyi ana muhalefet partisinin genel başkanına yakıştıramadım. Çok talihsiz bir ifadeydi. Keşke kullanmasaydı öyle bir ifadeyi. Biliyorsun biz Fırat Kalkanı harekatı sırasında 70 tane şehit verdik.
Evet.
Ve o şehitlerle ilgili o şehitlerimiz Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin huzuru, barışı için orada şehit oldular. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup konuşmasında dedi ki Esad için 70 tane şehit verdik dedi. Bu hem şehitlerimizin ruhunu muazzep etti hem de şehit ailelerimizi ve 80 milyon Türk milletini bence yaraladı. Keşke Sayın Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir ifade kullanmasaydı. Çünkü o 70 şehidimiz Esad için şehit olmadı orada. Türkiye'nin huzuru, Türkiye'nin güvenliği, Türk milletinin huzuru ve Türk milleti için şehit oldular. Onların mekanları da cennet olsun buradan. Ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyorum tekrar.
Az önce ne dedim? Atatürk'ün sözünü kullandım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu kim? Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu kim? Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Bizim milli kahramanımız değil mi? Ne diyor? Türkiye'nin savunması Pakistan'dan başlar diyor ya. Ama onun kurduğu partinin bugün genel başkanlığını yapan zat-ı muhterem Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki oraya biz niye adam gönderiyoruz? Evet. Ne işimiz var? Evet. Ne olacak? Ne bitecek? Falan filan. Böyle evet. Ne tarihinden haberi var, ne günlük siyasetten haberi var, ne de ağzından çıkanı kulağa duyuyor. Enteresan bir siyasi evet. Kimliğe dönüştü Kemal Kılıçdaroğlu.
Fatih Atik, iç siyasette de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Hafta sonunda yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı değişti. Ve Canan Kaftancıoğlu.
Evet.
Yanlış söylemedin değil mi? Canan Kaftancıoğlu isimli bir hanımefendi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı oldu. Ve ilk defa galiba CHP'de bir kadın İstanbul İl Başkanlığı'na seçildi.
Evet.
Tabii CHP İstanbul İl Başkanı'na seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte attığı tweetler tartışma konusu oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte attığı tweetleri gündeme getirdi. Şimdi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bildiğim kadarıyla bu konuyla ilgili soruşturma başlattı. Tabii bu soruşturmada nasıl bir netice çıkacak hep birlikte göreceğiz. Ancak CHP'nin İstanbul İl Başkanı'nı seçerken daha özenli ve dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Yani atılan tweetlerine baktığınız zaman İstanbul İl Başkanı'na seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun burada telaffuz edemeyeceğimiz ifadeler kullandığını görüyoruz. Suç olan ifadeler kullandığını görüyoruz. Böyle bir kişinin nasıl İstanbul İl Başkanı seçildiğini ben şaşırdım açıkçası.
Ya ben de baktım tweetlere, günlerdir onu konuşuyoruz. Bugün hı-hı. Kemal Kılıçdaroğlu bir şey demedi
evet.
Grupta ama CHP'nin içi kaynıyor.
Hı-hı.
Şimdi dün biz Öztürk Yılmaz'la konuştuk, röportaj yaptık. Genel Başkan Yardımcısı dış işlerden sorumlu.
Hı-hı.
Dedi ki biz Atatürkçüyüz. Atatürk bu cumhuriyetin kurucusudur. Ve biz Atatürk'ün yolunda ilerlediğimiz için kendimizde gurur duyuyoruz dedi. Evet. Ve bu yapılan açıklamaların, bu tweetlerin partinin yetkili kurullarında görüşüleceğini söyledi.
Evet.
O bir. Bugün Haluk Pekşen'le de röportaj yaptık. Mecliste konuştuk kendisiyle.
Aha.
O da dedi ki, önceki il başkanının başarılı olduğunu söylüyor. Cemal Can Polat vardı bundan önce. Soykırım bir de şu var. Sadece Mustafa Kemal'in askerleri değiliz. Biz ona karşı çıkmadı. 15 Temmuz'da okunan salalara eleştirel tweetler attı.
Evet.
Bu Canan Kaftancıoğlu. Hı. Ve en kötüsü de 1915'te sözde soykırım iddiaları ile ilgili bir tweeti var. Faturayı Türk milletine, Türk halkına kesiyor. Yani sözde soykırımı onaylayıp Ermenilere haklı bulup Türk evet. milletini haksız bulan bir tweet attı CHP'nin il başkanı.
Evet.
Şimdi CHP'liler bunu nasıl hazmediyorlar, nasıl içlerine sindiriyorlar bilemiyorum.
Hı.
Haluk Pekşen'e sorduk. Dedi ki soykırım görüş konusundaki Sayın Canan Hanım'ın görüşlerine katılmam mümkün değil dedi. CHP olarak da Atatürk'ün görüşlerinin arkasındayız dedi. Şimdi partiyi böyle ortadan karpuz gibi ikiye böldü Kemal Kılıçdaroğlu.
Evet.
CHP'de ulusalcı kanat milli duruş sergilemeye çalışan ulusalcı kanat zaten bypass edilmişti. İyice bu göreve getirilmesiyle daha da çatlak büyür hale dönüştürüldü.
Hı hı.
Önümüzdeki günlerde ben CHP'de daha büyük sıkıntıların yaşanacağını düşünüyorum ama şunu da söyleyeyim son cümle olarak sevgili Bilal. CHP ile HDP'nin sürekli bir ittifak kuracağından bahsediyoruz.
Hı hı.
Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak bu ittifakı dillendiremez.
Evet.
Bunun bir maliyeti olur, izah etmekte zorlanır. Ama ben Canan Kaftancıoğlu'nun bu göreve getirilmesiyle CHP-HDP yani PKK ittifakının için ilk taşın döşendiğini düşünüyorum. Yani çünkü attığı tweetlerle,
evet.
yaptığı açıklamalarla HDP'ye ne kadar yakın durduğunu gösteren bir insan Canan Kaftancıoğlu. Bu noktada CHP-HDP ittifakının ilk temel taşı Canan Kaftancıoğlu olmuştur CHP açısından diyeyim. Sözü sana bırakayım.
Tabii Fatih Atik programda konuşmamızda gereken başka konular da vardı. Milli Mutabakat AK Parti ile MHP arasındaki Milli Mutabakat...
Görüşme Perşembe olacak.
Evet, arayışlarını konuşacaktık. Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile ilgili verdiği kararı konuşacaktık. Ancak süremizin sonuna geldik.
Ama bir son dakika verelim. Bir cümle söyleyeyim mi?
Tabii.
Taşeronlarla ilgili bir gelişme var yeni.
Nedir o gelişme?
Cumhurbaşkanı dedi ki kitler, yani şu an yayın yaptığımız TRT gibi kitler ve bitler dahil, belediyelerin şirketleri dahil. Hı hı. Orada yaklaşık 50 bin kişilik bir grup taşeron anlaşmasının dışında kalmıştı. Şimdi onlarla ilgili yeni bir çalışma başlatılması talimatını vermiş. Belki buradaki arkadaşlar da devlet kadrosuna geçecek.
Sevgili dinleyiciler, satır arası programın sonuna geliyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem ile birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Satır arası.